أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yeni bir Gül Sohbetleri programı vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i daha yakından tanımak ve onun o örnek, o güzel hayatından örnekler devşirmek arzusuyla Peygamberimiz aleyhisselamın akrabalarını görmüştük. Hısımlarını görüyor. Hatice annemizin 12. bölümüne kadar gelmiştik efendim. Geçen bölümde bölüm sonu olarak bitirdiğim ve İslam tarihinde çok önemli bir yere sahip olan, önemli yeri olan Hazreti Hatice annemize Allah tarafından selam gönderilmesi ve onun cennette müjdelenmesi sahnesinin çok kısa şekilde bir tekrarıyla bu konuya girmek istiyorum. Çünkü bunun üzerine bir konu bina etmeye inşallah çalışacağım. Ola ki geçen hafta dinleyemeyenler vardır. Dinleyenlere tekrar olsun, dinleyemeyenlere de besmele olsun arzusuyla. Efendim, Hira Nur Dağı'ndaydı aleyhisselam. Ayrıntıya girmeyeceğim. Hira Nur Dağı'ndaydı. Günlerce evine gelememişti. Müşriklerin baskıları vardı. Sevgili annemiz de Resulullah'ın eve gelemediğini görünce, niçin gelemediğini de bildiğinden onun kendisine olan ihtiyacını hissetti. Çünkü kendisinin de ona ihtiyacı vardı. Güzel bir aile idiler. Güzel bir eş idi bunlar, biliyorsunuz. Ve annemiz Resulullah Aleyhisselam'a yemek ve su götürmek için hazırlık yapınca işte çocukları, çevresi, yakınları dediler biz götürürüz ona yemeği, suyu. Sen zahmet etme. Bu kadar yolu nasıl gideceksin? Bunca müşrikler var, saldırıyorlar, kötü sözler söylüyorlar. Sıcak var. Hira Nur Dağı uzak. Bir de sadece dağın dibine değil tepeye çıkacak aleyhisselam. Aleyhisselamın yanına sevgili annemiz. Biz götürürüz dediler. Annemiz memnun mesrur. Tabii ki götürürsünüz dedi. Elbette seve seve götürürsünüz biliyorum. Ancak onun yemeğe ihtiyacı var. Suya ihtiyacı var. Bu doğrudur. Ama onun bir de Hatice'ye ihtiyacı var. Hatice benim dedi annemiz. Hatice benim. Onu ona ancak ben götürürüm. İşte o yüzden bunu tekrarlıyorum. Yani bir güzelliği en güzel bir şekilde yaşamak için tek tarafın fedakarlık etmesi yetmiyor. İki tarafın da fedakar olması gerekiyor. Neticede annemiz o sıcakta aldı. Kapkacak yanına neyse artık. Düştü yola. Hira Nur Dağı'nın eteğine. Oradan tırmandı, tepeye çıktı. Ve o anda annemiz Hira Nur Dağı'nın tepesine çıkınca Hazreti Cebrail Resulullah Aleyhisselam'a geldi ve şöyle bir hadise meydana geldi. Geçen hafta zamana sığdırabildiğim kadarla ayrıntılı vermeye çalıştığım için bu hafta tüm metni, Arapça metni olduğu gibi vereceğim. Arkasından meal vereceğim. Sonra dediğim konuyu inşallah inşa etmeye çalışacağım. Ete Cibrilün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fekale. Bunu Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Buhari Müslim hadisidir malum. Diyor ki Cebrail aleyhisselam, Hira Nur Dağı'ndayken aleyhisselam yanına geldi. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, hâzi Hatice. İşte bak Hatice, kat etet sana geliyor. İşte Hatice sana doğru geliyor. Me'aha ina'un, onun yanında kap vardır. bir şey var, böyle kapkaçak yanında kap vardır. Fihi idamun ev te'amun ev şerabun. O kapın içinde katık var yahut yiyecek bir şey yahut da içecek bir şey var. Feydehiye atetke, o senin yanına geldiği zaman fekre aleyhisselam min rabbiha azze ve celle. Ona Rabbinden selam söyle azze ve celle. Rabbim beni gönderdi, Hatice'ye selam söyle diye. Ona selam söyle. Fekre aleyhisselam min rabbiha azze ve celle. Rabbinden ona selam söyle azze ve celle. Ve minni, benden de ona selam söyle. Ve beşşirha bi beytin fil cenneti. Ve cennette min kasabin, onu da atlamayalım. Cennette inciden yapılmış bir köşk ve sarayla onu müjdele. Ki la sahabe fihi ve la nesabe. Onun içinde gürültü patırtı yok. Çalışmak, çabalamak, sıkıntı yoktur. Evet. Hadis-i şerif Buhari Müslim kaynaklı efendim. Annemize böyle bir selam gelmiş. Annemize aleyhisselam bu selamı iletmiş. O şükür secdesine kapanmış. Arkasından Allah'ın selamına nasıl cevap verme noktasında iki rivayeti sizlerle paylaşmıştım. Birisi Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya vel celali vel ikram. Diğeri Allah selamın bizzat kendisidir. Cebrail'e de selam olsun. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun. Evet efendim, ben Hatice annemizin bütün hayatını ayrıntılı vermediğim halde, bakın 12. bölümdeyim. Acaba tüm hayatına girilse kaç hafta daha lazım? Ben sadece Resulullah Aleyhisselam'ın aile olarak hısımlarıyla ilgisi, iletişimi, geçimi, hısımlarının da peygamberimizle olan iletişimi, geçimi, hısım denince en önde hanımlar gelir. Akraba denince anne baba tarafı gelir. Bunu görmüştük. Hısımlarını görüyoruz şimdi. Dolayısıyla ister istemez aile içerisindeki iletişimi, ilişkileri görmekle beraber Resulullah Aleyhisselam'ın büyük davası var ve annemiz onun hem hanımı hem de sahabesi oluyor. Hem de bir numaralı sahabesi oluyor hanım olarak. Ve bu dava içerisinde İslam'ın doğru bir şekilde yayılması, yaşanması, hayata geçirilmesi noktasında sürekli sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında olduğunu görürüz annemizin. Annemizle peygamberimiz evlendiklerinde biliyorsunuz Resulullah'ın yaşı 25, meşhur rivayete göre annemizin yaşı 47. 40 idi, yanlış anlaşılmasın. Şimdi annemiz 65 yaşına geldi. Resulullah da 50 yaşına geldi. Bu ne demektir? Annemizin vefatı 65 yaş demektir. Annemiz 10 yıl peygamberimizle beraber, peygamberlik dönemi. Ondan önce 15 yılda peygamberlik öncesi dönemi. Toplam 25 yıllık beraberlikleri var. 25 yıllık beraberlikleri var sevgili annemiz ile peygamberimiz aleyhisselamın. Bunun 15 yılı peygamberlik öncesi, 10 yılı peygamberlik dönemi. Annemizin hem peygamberlik öncesi dönemde hem peygamberlik döneminde gerçekten bütün hanımıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle herkese örnek olacak çok çok çarpıcı efendim sahneleri var annemizin. Peygamberlik dönemindeki onca fedakarlığı, hadi sahabesiydi, peygamberiydi, amenna, ama peygamberlik öncesine baktığımız zaman annemizin aynı şekilde çok erdemli bir güzellik, beraberlik sergilemiş olduğunu görürüz sevgili annemizin. Bütün bunları kısmen de olsa gördük. Ve tabii ki Allah-u Teala onca nimetler karşısında efendim, yani İslam nimeti, peygamber nimeti, Ama annemizin de onca gayreti karşısında Allah-u Teala ona selamını göndermiş oluyor. Efendim, bu hadisenin yaşanmasından, yani bir ay iki ay tam rakam veremiyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın amcalarından biri olan ve sürekli kendisini destekleyen Ebu Talip amca vefat ediyor. Bu Ebu Talip amcanın vefatıyla ilgili, hani muhasara olmuşlar diye abluka boykot, muhasaranın boykotun bitiminden 6 ay sonra diye geçer kaynaklarda amcası vefat ediyor. O yeğeni için sadakatli bir baba, kefil, koruyucu ve Kureyş'in müşrikleri önünde aşılmaz bir engeldi. Sadece bu konuda bunları söyleyeyim çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarını sizlerle paylaşırken amcalarını genişçe görmüştük. Amcasının vefatından sonra, evet, daha 3 gün geçmişti ki sevgili annemiz birden hastalanıp yatağa düştü. Mübarek annemiz hayatı boyunca ay şöyle yoruldum, ay şöyle bıktım, ay şöyle bunaldım, ay biraz dinlensem, ne böyle bir söz söylemiş, ne başkasının böyle bir sözü söyleyebilecek bir sahne sergilemiş annemiz. Her insan yeri gelir hastalanır. Değil mi efendim? Sıkıntılar içerisinde bunalır. Ama annemiz de bunları görmüyoruz. Yani tabii ki ufak tefek rahatsızlıklar geçirmiyor ama onlar da hiç belli etmemeye çalışıyor. Ama bu sefer yatağa yatınca, yani bir anda yatağa yatınca ve hemen ağırlaşıyor annemiz. Amcasının vefatı üzerine 3 gün geçmiş sadece. Bu annemizin bu hastalığı, Resulullah'ın annemizin o nur yüzüne bakışı ve annemizin yolculuğa çıkma işaretleri. Bunları görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yanına oturuyor. Sekerat-ı mevtin ona kolay gelmesi için Allah'a dua ediyordu. Sekerat-ı mevt ne? Ölüm anının ağırlığı. Ölüm olayı. Son nefesi vermek öyle kolay değil efendim. Yani son nefesi vereceğiz öyle veya böyle ama işte son nefes, Allah hepimize, hani büyüklerimizin duası öyle ya, husn-ı hatime derler. Güzel bir ölüm. Allah imanlı ölüm nasip etsin diye. O yüzden hani tasavvufi yükseliş merhalelerinde okumak ayrı, bu tarz sohbetleri dinlemek ayrı, bu konuda yazılan güzel yazıları onları okumak da ayrı bir şey. Ancak Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullaha ve kunu ma'assadikin. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve takva sahibi olan sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olun. Yani Allah'a karşı ittika edin, takva sahibi olun. Sadıklarla beraber olun. İşte bu sadıklarla beraberlik aynı zamanda kişinin o iyi ve güzel insanlara yanında olması, yani mekan beraberliği, ahlak beraberliği, adab beraberliği, kıyafet beraberliği, duygu beraberliği, düşünce beraberliği, maiyet, bütün bunların arkasından Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyorsa öylece sakının. Takva sahibi olun. Ve sakın ha Müslüman olmanın dışında bir ölümle ölmeyin. Bu iki ayeti kerime işte burada Hatice annemizin vefatı esnasında önümüze geliyor. Annemiz zaten Hatice-i Tahire'ydi. Hatice-i Tacire'ydi. Hatice-i Kubra idi. Hatice-i Tahire-i Tacire-i Kubra radıyallahu anha her bakımdan önde gelen bir hanımefendiydi. Hanımlar sultanı, anneler sultanıydı. ve hem kalbi beraberlik, iman beraberliği, amel beraberliği, bütün Resulullah Aleyhisselam'la o beraberliğin en üst zirvesini yaşamıştı. 25 yıl boyunca. Şimdi ikinci okuduğum ayet devreye giriyor. Ey iman edenler, Allah'tan nasıl sakınılması gerekiyorsa öylece sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün, can verin. Sakın Müslüman olmanın dışında bir ölümle ölmeyin. Bu bize Allah'ın emridir. İşte husni hatime derler. Güzel bir ölüm. Son nefesi imanla teslim etmek. Bu yüzden yapmamız gereken nedir? Hatice anne burada bize hangi mesajı veriyor? Sözüyle değil, bütün haliyle, hayatıyla. Ya Rabbi diyoruz. Ya Rabbi. Amel-i salih işlemek ve sürekli salih amellerle yaşamak için salih ve sadıklarla beraberlik diliyoruz. E şimdi salih ve sadıklarla beraberliğin sonunda işte imanı kamille çene kapama fırsatımız belki olacak. Aleyhisselam sevgili annemizin bunca fedakarlığına rağmen, lütfen dikkat ediniz, sekerat-ı mevt anında, yani ölümün o zorluğu anında, ona ölümün kolay olması için dua ediyor. Aynı zamanda da Allah'ın onun için hazırladığı nimetleri müjdeliyor. Evet. Tabii böyle parça parça belki işlemek güzel olmuyor ama mecburen böyle anlatmak durumundayız. Çünkü sıra Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili kızlarına gelince bu anne ölüm sahnesi bir kez daha gelecek. Ancak evde Aleyhisselam annemizin başında ama kızlar da çevresinde. Yani biz onlara biliyorsunuz gülün gülleri diyoruz. Bunlar da sevgili annelerinin yatağının etrafına sarmışlar. Ahiret yolculuğundan önce doya doya sevgili annelerine bakıyorlar. Evet. Sevgili annemiz 65 yaşında Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek dualarıyla, müjdeleriyle nasıl yaşadıysa öylece vefat etti. Annemizin vefat yılı olarak 620 miladi verilir. Ay gün de verilir efendim. 19 Nisan 620. Yani biz bütün söyleyelim. 19 Nisan 620, yani Resulullah'a peygamberlik verilmesinin üzerinden 10 yıl, 10. yıl yani. Hicretten 3 sene önce. Büyük, çok büyük bir kayıp annemizin vefatı. Ancak dünyaya hiç kimse ölümsüz olarak gelmiyor. Biliyorsunuz her şey ölecek, yok olacak. Tek ebedi kalacak olan Allah Teala'dır Celle Celaluhu. Annemizin vefatı ile beraber Resulullah Aleyhisselam'ın öyle bir sarsıldığını görürüz ki, çünkü o sadece eşini kaybeden bir koca değil, yüreğini kaybeden bir eş diyelim. Yani ileri gitmiş olmasam ruhunu kaybeden bir eş diyeceğim de çekiniyorum. Konuştuğumuz Aleyhisselam çünkü. Ama Aleyhisselam öyle üzülür, öyle gözyaşı döker. Yani sarsılır gerçekten sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Hatice annemiz gerçekten ama gerçekten Resulullah'ın yanında çok çok çok özel bir yere sahipti. Dedik ya, sadece hanımı değildi onun. Hani bugün derler ya gençler, sen benim her şeyimsin, hayatımsın, sensiz yaşayamam derler ya. Ve 3-5 gün sonra kavga ederler. Hı? Böyle değil. Hayat buydu işte. Hayatıydı. Hayatı gitti Aleyhisselam'ın. Bu kolay bir şey değil tabii. Annemiz güzel, çok güzel bir ölümle Hakk'a yürüdü. Resulullah mübarek elleriyle onu yolcu etti. onun ölümü Resulullah Aleyhisselam'ı çok ama çok sarstı. Sevgili kızlarını çok sarstı. Bütün ashab-ı kiramı çok sarstı. Şu kadar bin küsür sene geçtiği halde şu anda ben bunu sizinle paylaşırken ne kadar zorlandığımı siz de görüyorsunuz. Sarsıldık efendim. Annemizin vefatı kolay değil. Buraya kısa bir örnek, bir şey eklemek istiyorum. Efendim, öğretmenlik dönemimizde söylemem lazım, güzel bir örnek çünkü bu, dinleyenler de bundan onur duysunlar diye, Ordu ili Kumru ilçesi Kumru Lisesi'nde yaşamıştım bu hadiseyi. Öğrencilerime Resulullah Aleyhisselam'ın hayatından özet çıkarın diye ödev vermiştim. Ödevler geldi. Çok sayfa yazan öğrenci efendim, demek 100 bekliyor ki biraz herhalde düşük puan aldı. Parmağını kaldırıp itiraz değil de işte hocam dedi, bir yanlışlık mı oldu? En çok ben yazdım dedi. Açtım kağıdına baktım, niye öyle not vermişim diye. Oradaki inceliği gördüm, dedim bakın, ben size Resulullah'ın hayatının özetini istemiştim. Ama burada Aleyhisselam vefat sahnesi yok, yani vefatı yok. Resulullah Aleyhisselam'ın eksik ödevin dedim. Kalktı delikanlı. Hocam dedi, oraya kadar geldim. Ben Resulullah'ın vefatını yazamadım. Elim varmadı. Onun vefatını ne okuyabiliyorum ne yazabiliyorum. Evet. Bizim böyle gençlerimiz de var. Resulullah'ın vefatını yazamayacak kadar. Onu sevenler var. Ben de şimdi diyorum ki yıllar sonra o sevgili öğrencimin o güzel, o yürek dolusu o sözü, ben o kağıttaki puanı çizip oraya 100 numarayı bastım tabii. 100 puanı. Çünkü o yürekten gelmişti o. O yürek puanı verilmesi gerekiyordu. Ancak şimdi burada şimdi bana demeyin ya hocam, peki niye annemizi vefat ettirdin? Yani biraz daha yaşasaydı ya işte. Ben desem ki Hatice annemiz madden ölmüştü ama manen hayattadır. Madden ölmüştü ama mana olarak asla. Peygamber olan zevcinin hayatında daima dipdiri kalmıştı. Daima dipdiri. Şimdi bunun örneğini vereceğim. O yüzden o müjde hadisini ikinci kez okumak zorunda kaldım. Sevgili annemiz vefat etti madden ama manen diridir. O yıla annemizin vefatı sebebiyle o yıla hüzün yılı dendi. Hüzün yılı. O öyle bir eşti ki eşin vefatı eşe hüzün oldu. Yıla hüzün adını verdi. Hüzün yılı. Hüzün yılı hüzünlüydü. Efendimiz bile onsuz adeta garip bir yetim gibi olmuştu. Annemiz vefat etmişti. Evet efendim, sevgili annemizin vefatını gördük. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına Hazreti Hatice annemizden sonra başka çok hanımlar girdi biliyorsunuz. Bunları göreceğiz. Ama kalbi ve bütün dünyası, bütün samimiyetiyle bu ilk zevcesine ait olacaktı. Çünkü o çeyrek asır süresince erkeğinin, evinin tek sevgilisi, tek şefkatlisi hanımıydı. O evde ona hiçbir kadın bu süre içerisinde ortak olmamış, erkeğinin ufkunu ondan başkası gölgelendirememişti. İleride göreceğiz, bir kez daha söylüyorum. Hatice annemizin vefatından sonra bu eve başka zevciler gelecek. Aralarında çocuğu olanlar, güzel olanlar, soylu olanlar ve mevki sahibi olanlar da olacak. Ama hiçbirisi Hazreti Hatice'yi bu evdeki mevkiinden uzaklaştıramadığı gibi böyle bir şey de asla düşünmeyecekler. Aynı şekilde Hatice annemizin Resulullah Aleyhisselam'ın gönlüne taht kurması gibi o gönle giremeyecekler. Hatice annemiz vefatından sonra da yaşadı efendim. Önce Resulullah'ın mübarek dillerinde yaşadı. Hallerinde yaşadı. Onun çokça örnekleri var. Ama bir tanesi bir hayli ilginçtir. Dilerseniz sizlerle önce onu paylaşayım. Annemizin vefatından seneler sonra, Medine döneminde, Bedir zaferinden sonra, Kureyş esirlerinin fidye karşılığı serbest bırakılmasına şahit olacak insanlık. İşte bu fidye esnasında efendim bir sahne yaşanacak ki Hatice anne adeta gelip Medine'de herkesin ortasında oturacak neredeyse. Nedir bu diyeceksiniz. Efendim paylaşalım. Bedir zaferi ve Hazreti Rukiye'nin, Resulullah'ın kızı Hazreti Rukiye'nin vefatından birkaç gün geçmişti. Peygamberimiz aleyhisselam sevgili ashabıyla istişare ederek Bedir Savaşı'nda esir edilen müşrikler hakkında verilen kararı uygulamak için onları bir yere topladı. Bu karar neydi? Bunlara ayrıntıya girmiyorum. Konum çünkü o değil. Ashab-ı kiram efendilerimizin büyük çoğunluğunun da hazır bulunduğu ve esirler meselesinin görüşüldüğü bu toplantı herkesin ilgi odağı haline gelmişti. Neticede savaş sonunda esir düşenlerin kurtulmaları için alınan kararlardan birinin fidye kararı olduğudur. Yani esirin yakınları onun kurtulması için öngörülen belirli miktar parayı veya para değerinde maddeyi verip esirini alması fidye. İşte bu karardan dolayı fidyeleri gelen esirler birer ikişer çağrılıyor ve fidye karşılığı serbest bırakılıyorlardı. Bu şekilde bırakılan esirler de hür olarak memleketlerine geri dönüyorlardı. Sıra Ebul As bin Rebi adındaki gence gelince herkes bir tuhaf oldu. Ebul As bin Rebi. Niye tuhaf oldular? Çünkü bu adam, evet bu adam Peygamberimiz Aleyhisselam'ın damadıydı. Yani onun büyük kızı Hazreti Zeynep'in kocasıydı. Zeynep Sultan'ın kocasıydı. Ebul As aynı zamanda Hatice annemizin kız kardeşi Hale'nin oğluydu. Yani Ebul As oraya geldiğinde aleyhisselam sevgili hanımının yeğeniyle karşı karşıya gelmesi karşısında çok duygulanıyor. Fidye gelmiş. Yani Ebul As da Mekke'ye haber göndermiş. Sevgili Zeynep'i Mekke'de onun. O da fidyesini göndermiş. Fidyesi geldi içine çağrılıyor toplum içerisine. Ebul As geliyor oturuyor Resulullah'ın karşısına. Resulullah'ın da mübarek ellerine fidyeyi paketi veriyorlar. Peygamberimiz aleyhisselam herkesin gözü önünde fidye paketini açıyor. Şimdi iyi anlaşılsın diye ben bir benzetme yapayım. Diyelim fidye 1.000 lira olsun. Misal olsun diye anlayalım diye söylüyorum kıymeti dinleyenlere. 1.000 lira değil de 500 lira para çıkıyor. 1.000 lira para yok. Ebul As bin Rebi tüccardır. Yani zengindir. Para sıkıntısı yok Hazreti Zeynep'in. Hali vakti yerinde. Ancak Zeynep Sultan bir yandan Resulullah'ın kızıdır. Bir yandan Hatice annemizin kızıdır. Zeynep Sultan mesajdır. Zeynep Sultan zirvedir. Zeynep Sultan Resulullah'ın kızlarını görürken burayı biraz daha geniş inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi biraz hızlı geçiyorum. Aleyhisselam diyelim 1.000 lira demişti ki hani örnek olsun diye söylüyorum. 500 lira gelmiş. Parayı sayıp koydu kenara diğer paketi açtı. Paketin içinde paket var. Bir paket açınca bir kolye çıktı paketten veya girdanlık. Biz kolye üzerine yürütelim hikayemiz. Parayı hemen bir kenara bırakan Peygamber aleyhisselam kolyeyi pat diye bırakamadı. Kolyeyi eline alır almaz Resulullah'ın gözleri doldu, mübarek sakallarından akmaya başladı. Hem öylesine nazik hareket ediyordu ki, elindeki kolye değil de nazenin bir güldü sanki. Kadifeden yumuşak avuçlarına aldığı kolyeyi kadife yumuşaklığı ile okşar gibiydi. Gönüller sultanı, kainatın efendisi çok duygulanmıştı. Öyle ki en duygusuz insanı bile rikkate getirirdi. Kolyeyi okşayıp bakarken o gözlerine akan yaşlar durmuyor, sakallarından yere elmas elmas damlıyordu efendim. Oradakiler böylesine dramatik sahneye bir anlam verememişlerdi. Efendimiz Aleyhisselam neden bu kadar duygulanmıştı? Oysa onun mübarek elinden onca mücevherat gelip geçmişti. Küçük birer çakıl taşları kadar bile değer vermediği onca mücevherat karşısında böyle bir kolyenin ne değeri olurdu ki? Neden bu kadar düşmüştü üstüne? Neden bu kadar hüzünlenmişti? Gözleri neden dolmuştu, akıyordu pırlanta pırlanta, elmas elmas? Neden? Oradakilerin büyük bir kısmı işin aslını bilmedikleri için bu olaya bir anlam verememişlerdi. Fakat bilip anlayanlar da vardı tabii. Bilip, görüp anlayarak kahrolanlar da vardı. Hışkırık nöbetindeydiler. Bu kolye, evet, bu kolye hanımlar sultanı, anneler sultanı Hazreti Hatice annemize aitti. Sevgili kızı Zeynep Sultan'ı evlenirken bizzat kendi burnundan çıkarmış, sevgili kızına hediye etmişti. Yani anne hatırasıydı. Yani kolye maddiyattan ziyade manevi değeri çok büyüktü. Hatıraları vardı. Sanki kolye değil de Hazreti Hatice annemiz idi Resulullah Aleyhisselam'ın ellerinde. Sanki Hatice annemiz gelmişti buraya. Gelip oturmuştu ganimetlerin içine. Gelip kolye olmuştu sanki sevgili annemiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son derece duygulandığını, müthiş bir şekilde üzüldüğünü, ağladığını, gözyaşları sakallarını ıslattığını gören sahabe-i kiram ondan beter oldular. Hatta hıçkırıp ağlamaya başlayanlar bile vardı. İşin aslını bilmeden hem de. Çünkü Resulullah'ın üzülmesi onları da perişan ediyordu. Bunun için onu üzgün görünce, onu ağlar görünce ondan beter olurlar. Hıçkırık nöbetine tutulurlardı. Daha fazla dayanamadılar. Annemiz, babamız, malımız, mülkümüz, canımız, kanımız, her şeyimiz sana feda olsun ya Resulallah. Seni böylesine üzen nedir? Dayanamadı, sordular. Aleyhisselam artan gözyaşıyla beraber elinde kolye. Şöyle buyurdular. Bu kolye Hatice'nindi. Sevgili kızım Zeynep'in düğününde bizzat elleriyle kendi boynundan çıkarmış, sevgili Zeynep'in boynuna takmıştı. Bu kolye Hatice'nindi. Adeta aleyhisselam bu kolye Hatice'dir demeye getirdi işi. Bu kolye Hatice'dir. Öyle demedi ama öyle oldu. Sahabe-i kiram müthiş bir sarsıntı geçirdi. Bu sefer hepsi nasıl hıçkırıklarla ağlamaya başladılar. Öyle ya. Hepiniz biliyorsunuz ki ashab-ı kiram Resulullah Aleyhisselam'ın sevinciyle sevinir, hüznüyle hüzünlenirlerdi. Onu üzen her şey ashabı da üzerdi. Bundan dolayı çok üzüldüler. Ama ne diyeceklerini, nasıl hareket edeceklerini de bilemiyorlar. Ayrıca bunun için de gözyaşı döküyorlardı. Aleyhisselam kolye, kadife ellerinde yine gözyaşları arasında ashabına döndü. Eğer uygun görürseniz bunu sahibine iade edelim. Ey benim peygamberim. Yani en zor zamanında, en acı zamanında nasıl örnek olunur? Şu güzel kibarlığı, güzelliği, insanlığı görüyor musunuz efendim? Ölmüş olan hanıma olan vefayı görüyor musunuz? İşte bu vefayı hak eden hanımı gördük. Bunu hak etmek lazım. Kibarlık tek tarafta olmuyor efendim. İki taraflı bu işler. Eğer uygun görürseniz bunu sahibine iade edelim. Aleyhisselam böyle söyleyince sağ ashab-ı kiram coşturlar. Lebbeyk ya Resulallah, derhal ya Resulallah, hemen verelim, geri verelim. Yeter ki sen üzülme ey Allah'ın Resulü, verelim geriye, hemen verelim. Ebu Las'a verelim, onu götürüp Zeynep'ine versin. Her biri ayrı ayrı fakat benzeri sonuca, aynı sonuca götüren benzeri cümleler kullanıyorlar. Kullanmakla kalmayıp büyük bir coşkuyla haykırıyorlardır. Gözyaşlarla beraber. Olan biteni büyük bir şaşkınlıkla izleyen esirler donup kalmışlardı. Bütün ashabının ona böylesine içten bağlı olmalarının sırrını anlayamıyorlardı. Anlayamazlar. Bu iman işiydi. İman da aşktır. Canlarını bile onun için seve seve ortaya koyduklarını anlamakta güçlük çekiyorlardı. Tabii bu iman iş. Halbuki Resulullah Aleyhisselam hiçbir zorlama yapmıyor. Eğer isteğini yapmazlarsa şöyle ceza veririm, asarım, keserim gibi ihtarlarda bulunmuyordu. Ondan gelen her şeyi olduğu gibi kabul ediyor, derhal itaat ediyorlardı. Müslüman, Resulullah'ın sözü üzerine söz söyleyen değil, onun sözleriyle oynayan, uğraşan değil, Allah ve Resulüne itaat eden ve o güzel sözlerle amel eden insandır. Tabii Ebu Las bin Rebi de şaşırıp kalmıştı. Esirlikten kurtulması için Mekke'ye, sevgili Zeynep'ine çok acele istedikleri miktarda para göndermesini haber gönderdiğinde Zeynep Sultan'ın hemen fidye paketini gönderdiğini görüyor. Gelen paketi açan Ebu Las, kurtuluş parasının tamamının para olarak değil, bir miktarının para, geri kalanın miktarının da eşit değerde olan kolyesini göndermiş olduğunu görüyor. Tabi bunları tabi Resulullah'ın yanında görüyor. Oysa durumları çok iyi. Fakir değiller yani. Hepsini değil, belki onlarca esiri kurtaracak paraları var. Buna rağmen Zeynep Sultan neden bu kolyeyi göndermişti sorusunu sorarken işte bunları yaşadı. Kolye ısıtmıştı onu. Sarıp sarmalamıştı. Çünkü Zeynep'indi. Çünkü sevgili eşi boynundan çıkarıp göndermişti. O ana kadar anne hatırası diye hiç boynundan çıkarmadığı kolyeyi şimdi çıkarıp göndermişti yine. Daha bunu tam olarak anlayamamışken Resulullah Aleyhisselam'ın böylesine duygulanması karşısında bir hoş olmuştu o da. Evet. Tabii kolyenin Hatice annemize ait olduğunu biliyor. Ancak burada bu sahneyi yaşayınca, sevgili eşim, peygamber babasına kolye ile mesaj göndermiş demek. Ah Zeynep, ah senin dünyada bir benzerin daha var mı acaba diye İçten içe söylenmeye başladı. Kolye Ebulas'a iade edildi. Büyük bir şaşkınlıkla bakan Ebulas, olanları anlamaya çalışırken, kolyeden başka, fidyesi için verdiği parayı da iade ettiler. Nasıl hareket edeceğini, ne cevap vereceğini bilemiyor. Esildikçe esiliyordu. Efendim, burada önemli bir yere geldik ama ileride Resulullah'ın kızlarını sizlerle paylaşırken bu konuyu, yani bu kolyenin Zeynep'e iade edilmesini, Zeynep'in durumlarını, duygularını sizlerle inşallah Resulullah'ın kızları sahnesinde efendim paylaşmış olacağız. Burada sadece Hatice annemizin Resulullah'ın yanındaki değerini görme açısından, sade annemizin değil, annemizin kullandığı eşyalar da çok değerliydi onun gözünde. İşte bir kolye. Adeta kolye olmaktan çıktı Hatice anne oldu. O yüzden bu kısmını ancak buraya, bu programa sıkıştırabildim. Sık sık ifade ettiğim gibi inşallah ileride Allah izin verirse Resulullah'ın kızlarını sizlerle paylaşırken bu konuyu biraz daha geniş inşallah paylaşmayı düşünüyorum. Efendim, Hatice annemiz de Aleyhisselam'ın hatıraları çoktur. Çok. Hatta bir ara ben düşündüm, böyle bir hatıra buketi hazırlayayım diye ama insanın zamanı yetmiyor ki. Annemiz de Aleyhisselam arasındaki asla kopmaz bağ, şu kadar yıl geçse de tazeliğini aynen koruyor efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evi gençliğinin en taze dönemlerinde ve Resulullah aleyhisselam'ın sevgisine malik olan Hazreti Ayşe annemiz bize bu konuda güzel örnekler verir. Hatice annemizden sonra Resulullah'ın en sevgili hanımlarından biridir Ayşe annemiz. Ancak aleyhisselam Ayşe annemize sıra gelince bu sahneyi bir kez daha tekrarlayacağım ama burada Hatice annemiz kısmını söylemek istiyorum. Çünkü burayı geçemem. Aleyhisselam'ın Ayşe annemize sevgisini Ayşe annemiz biliyor. Ama aleyhisselam Hatice annemize vefa ve sevgisini sürdürüyor. Bunu en büyük şahidi Hatice annemiz. Kendisi şöyle anlatıyor. Ayşe annemiz anlatıyor. Hatice'nin kız kardeşi Hale Medine'ye gelmişti diyor. Gelir gelmez Resulullah'ın evinin önüne geldi ve Resulullah'a seslendi. Aleyhisselam sesi duyunca hem yüzün rengi değişti hem sesi değişti. Aman Allah'ım, bu Hale bu. Hatice'nin kız kardeşi. Annemizin kolyesinde annemizi gören Aleyhisselam, Hazreti Hale'nin sesinde Hatice anneyi görür. Ayşe annemiz diyor ki, ben kızdım diyor, kendimi tutamadım. Çıkıştım diyor Aleyhisselam'a. Allah sana ondan daha hayırlısını vermişken, daha genç, daha güzel, daha hayırlısını vermişken, Kureyş'in koca karılarından olup, her zaman önce ölmüş, çenelerinin iki yanı düşmüş, dişleri dökülmüş koca karıyı mı anıp duruyorsun benim yanımda? Ayşe annemiz biliyorsunuz gençti ve çok güzeldi. Aleyhisselam Ayşe annemize dönüp baktı biraz kırgınca. Vallahi buyurdu, Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Dikkat et yani. Aleyhisselam Ayşe annemize diye veriyor ama hakkı da söylüyor. Vallahi Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. İnsanlar beni inkar ettiklerinde o bana inandı. İnsanlar beni yalanladığında o beni tasdik etti. İnsanlar beni muhasaraya alıp her şeyden mahrum ettiğinde o malıyla beni destekledi. Diğer kadınların olmadığı halde Allah onunla bana çocuk ihsan etti. Ve daha çok şey söyledi diyor Aleyhisselam Hatice annemiz hakkında. Ben diyor biraz üzüldüm, bozuldum. Vallahi bundan sonra onu hiç dilime dolamayacağım dedim diyor Ayşe annemiz. Ama buna rağmen Aleyhisselam bir şey olsa Hatice der. Bir koyun kesse Hatice'nin akrabalarına Hatice Hatice yine ben dayanamam diyor Ayşe annemiz. Hatice Hatice Hatice sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok gibi dediğini söyler. Sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde öyle söyleme ey Ayşe. O şöyleydi, şöyleydi diye Hatice annemiz hakkında sürekli güzel şeyler söyler. İyi şeyler söyler. Hatice annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın biliyorsunuz ilk eşi, ben bazen son eşi diyesim de geliyor. Çünkü bunca evliliğine rağmen Hatice annemizin yeri sarsılmadan artarak devam etti. Gerçek aşk budur. Gerçek sevgi budur. Gerçek aile budur diyor. Ve bugünkü bana ayrılan sürenin dolduğunu görüyorum. İnşallah kalan bölümünü haftaya sizlerle paylaşmak arzusuyla onların o güzel hayatlarındaki güzelliği güzelliğimiz haline getirmemiz ve getirmeniz duygusuyla, duasıyla, arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.